Ayrım 11, sayfa 129. Allah'ım ne aptal ne salak herifin tekiydim ben. 70 yaşında koca bir bebek. Kendimden utanıyordum şimdi. Bir haftadan beri neler vahdetmiş, ne saçma sapan düşüncelere kapılmıştım. Saplantı haline gelen kötü düşünceler sonunda dün gece kabusa dönüşmüştü. Az kalsın daha da büyük bir gaf yapacak, sevgilimin yüzüne karşı itham edici ve basit kelimelerle hakarete kalkışacaktım. Sonra hangi yüzle bakardım suratına? Taksi, Boğaz Köprüsü'nü geçerken biraz toparlanır gibi olmuştum. Bu tutku beni gerçekten bir çocuğa, hareketlerini kontrol edemeyen yeni yetme bir aşığa çevirmişti. Ama bu durumdan hiç de müşteki değildim. Uyuşuk, yaşamın verdiği miskin hava yavaş yavaş kaybolmuş, hayata daha sıkı bağlanmaya başlamış ve bunu gülün canlılığı, diriliği, gençliği sağlıyordu. Onun yanındayken yaşımı, başımı ve kârımı unutuyor, sanki aynı yaşta iki kişiymişiz gibi hissediyordum kendimi. Bunun gerçeklere ters düştüğünün farkındaydım. Ama galiba genç bir kızla yaşamı paylaşmanın doğal sonucuydu bu. Onun gençliği beni etkiliyordu. Taksinin içinde fark ettim. Yürüyüşe çıktığım için gayet spor giyinmiştim. Genellikle takım elbise giyip kravat takmaya alışık olduğumdan halimi yadırgadım birden. Ondan telefon gelince şirazem öylesine bozulmuştu ki hiç düşünmeden ilk rastladığım taksiye atlamıştım. Sanki yangından kaçar gibi. Oysa eve dönüp sırtıma daha rabıtalı bir şeyler giyebilirdim. Tabii otele ondan önce varmıştım. Hemen lobiye çıkıp onunla ilk buluştuğumuz yere oturup beklemeye başladım. Onun yolu daha uzaktı. Belimdeki ve boynumdaki kireçlenmelerden dolayı uzun süredir araba kullanamıyordum. Ama artık bir araba almak gereğini de o an düşündüm. Gül'ün ehliyeti olup olmadığını bilmiyordum. Lakin birlikte dolaşabilmemiz için bir araba artık farz olmuştu. Ehliyeti yoksa da tedarik eder, alacağım arabayı o kullanırdı. Bu konuyu ona açacaktım. Onu beklerken yerimde duramıyordum. Yanıma yaklaşıp bir şey isteyip istemediğimi soran lobi garsonuna, "Daha sonra bir misafirim olacak," dedim ağzım kulaklarımda. Adam saygıyla yanımdan uzaklaşırken gözüm hep yürüyen merdivendeydi. Sevgilim her an gelebilirdi. Onu son basamakta gördüğüm an yüreğim sevinçten duracak gibi oldu. En iyi bilgisayarlardan bile hızlı olan insan beyni beni bir anda dün geceye götürdü. Ona inanmamaktan dolayı düştüğüm rezil durumları hatırladım. Dün gece tiyatrodaki halim tek kelimeyle utanç vericiydi. Ona yaptıklarımı zinhar anlatamazdım. Elimde olmadan yüzüm kızardı. Bir yandan bunları düşünüyor, bir yandan da bana yaklaşmasını seyrediyordum. Beni görür görmez sevinçle gülümsemeye başlamıştı. Ne de olsa insan davranışlarını, ruh aletlerini çabuk anlayacak yaştaydım. Ayrıca mesleğim gereği siyasi misyon görevlilerine has soğukkanlılığa sahiptim. Daha doğrusu öyle olmam gerekirdi. Acaba hakikaten öyle miydim? Onu gördüğüm andan itibaren dilim tutulmuştu sanki. Yerimden kıpırdayamadım. Her seferinde böyle oluyordu. Kahredici bir durgunluk bütün benliğimi kaplayıveriyordu birden. O kendinden emin, tecrübeli adam bir anda yok oluyor, yerini tecrübesiz, acemi, eli ayağına dolaşan bir çocuk alıyordu. Vakti zamanında nice siyasi kimlik insanların karşısında görev yaparken çok daha cesur ve basiretli davranırken günün karşısında ne diyeceğimi şaşırıyordum. Pek haksız da sayılmazdım. Allah'ım bu ne güzellikti. Kadın güzelliğinde estetik değerlere büyük önem veren biri olarak onu mutlak kusursuz ve dişiliğin şahikalarında dolaşan biri olarak değerlendiriyordum. Bir insanı başka birine benzetmekten hiç hoşlanmazdım. Çünkü yaratan mutlaka aralarında farklar da ihdas ederdi. Son zamanlarda toplumun güzel kadın örneklerini az buçuk ben de biliyordum tabii. Catherine Zeta-Jones veya Monica Bellucci'nin adlarından bahsediyorlardı. Ama benim diğer ölçülerime göre her ikisi de benim gülümün eline su dökemezlerdi. Yanıma yaklaşıp yanaklarıma dudaklarını değdirirken, "Ne o, hayalet görmüş gibisin, çok mu beğendin sevgilini?" diye sordu. Bir an cevap veremedim. Neden sonra, "Seni çok seviyorum," diye fısıldayabildim. Koltuğu çekip yerine otururken mağrur ve beğenilmekten haz duyan kadın edasıyla "Biliyorum tatlım," diye karşılık verdi. Elim ayağım titremeye başlamıştı. Dik oturuşu, başını hafif yana eğik duruşu, uzun saçlarının omuzlarına dökülüşüyle bir içim suydu karşımda. Gergin bacakları hemen içimdeki heyecanı alevlendirmeye yetmişti bile. Bakışlarını bir süre yüzümde gezdirmiş, sonra alaycı bir şekilde mırıldanmıştı. Hiç de fazla özlemişe benzemiyorsun ama beni," dedi. "Hem de nasıl özledim. Şu haftayı nasıl geçirdiğimi bilsen şaşırırsın." "Nasıl geçirdin bakalım, anlat." "Hepsini düşünerek." Güldü. Sonra pesten ve inanılmaz bir ses tonu ile "Yalancı," dedi. Hiç de kendime yakıştıramadığım bir şekilde hissiyatımın doğruluğunu kanıtlamak istercesine "Vallahi," diye mırıldandım. O kadar özlesen bana daha sık telefon ederdin. Yavuz hırsızın ev sahibini bastırması misali kendini haklı çıkarmaya çalışıyordu. Asıl beni yeterince aramayan, telefonlarıma baştan savma cevaplar veren oydu. Aradım ya dedim. Öyle değil. Ben her akşam telefon bekledim senden. Yapma Gül. Yalan mı? Sık sık arayıp beni özlediğini, çok sevdiğini söyledin mi? Ama lafı ağzıma tıkadı. Ben senden sık sık şiddetli aşk sözcükleri duymak istiyorum. Fakat sevgilim, fakatı filan yok. Beni buna sen alıştırdın. Gülümsemeye çalıştım. Tamam, bundan sonra daha romantik ve daha sık aşk cümleleri fısıldarım sana. Ama öteki erkeklerden farklı olmalı. İşte yine başlıyorduk. Acaba kasten mi yapıyordu bunu bana? Kanıma ekmek doğramak için. Ters ters yüzüne baktım. Hiç oralı olmadı. Yüzümdeki içten tebessümün birden kaybolduğunu hissetmişti tabii. Canım ne bozuluyorsun öyle hemencecik? Etrafımda bir sürü erkeğin benimle olmak için can attığını bilmiyor musun dedi. Güçlükle de olsa sesimi çıkartmamayı becermiştim. Ama o hiç istifini bozmadan devam etti. Genç erkeklerle olgunlar arasında çok fark oluyor sevgilim. Onların niyeti birkaç tatlı söz söyleyip cumburlop yatağa gitmek. Yemezler o numaraları. Ağızlarından ateşli laflar çıkıyor ama şimdiki gençler romantizmden hiç anlamıyorlar. Nasiplerini almamışlara ne denir? Oysa benim tatlım öyle midir? Kadın ruhunu çok iyi anlar. Onlara en hassas yerlerinden ulaşmaya çalışır. Ne yani? Şimdi bana aklınca iltifat mı ediyordu? Oysa en hassas noktamdan çuvaldızı batırıyordu. Sabredemedim. Ahmet de sana öyle ateşli aşk cümleleri sıralıyor mu? Tabii, ne zannettin? Sadece Ahmet olsa gam yemeyeceğim. Serdar da öyle, Altan da. Elimde olmadan sararmıştım. Onlar da kim? Kim olacak? Serdar iş yerimdeki başka bir hayranım. Altan da yakın bir komşumuzun oğlu. İkisi de deli gibi aşık bana. Ama hepsine gülüp geçiyorum. Doğru mu söylüyordu acaba? Yoksa onu kıskandığımı anladığından inadına damarıma mı batmak istiyordu? Söyledikleri doğru olabilirdi. Haliyle bu güzellikteki bir kızı boş bırakmazlardı. Dediklerini yabana atmamak gerekirdi. Ama işi biraz abartmış da olması da mümkündü. Bu kez mukabil bir taktik kullanmaya karar verdim. E haklılar doğrusu dedim. Sana kim aşık olmaz ki? Hiç bozulmadan gayet olağanmış gibi karşılamıştım meseleyi. Fazla ilgi göstermediğimi görünce gözlerimin içine baktı. Ama hiçbirine yüz vermiyorum dedi. İyi ediyorsun. Nedenini sormayacak mısın? Şaşırmış gibi davrandım. Sormam gerekli mi? Hadi hadi diye karşılık verdi. Meraktan çatlıyorsundur. Yok canım. O nedeni tahmin ediyorum. Çünkü beni seviyorsun. Birkaç saniye düşünür gibi yaptı. Tabii. Sana duyduğum ilginin de bunda rolü var. Sen olgun, anlayışlı, karizmatik bir adamsın. Yaşına göre çok da havalı sayılırsın ama... Evet, asıl neden o değil. Sezinlemiştim. Yine beni kızdıracak bir yalan söyleyecekti muhakkak. Duramıyordu bir türlü. Bu huyuydu Gül'ün. Neymiş o neden? Bakışlarını kaçırdı. Sanki utanılacak bir ifşaatta bulunacakmış gibi sustu. Söylersem kızmak yok ama, dedi. Yok canım, niye kızayım ki? Yok yok, kızarsın eminim. Bakalım şimdi ne yumurtlayacaktı. Kızmam dedim. Hem kızmaya ne hakkım var ki? Sonra birden içindeki sıkıntıyı boşaltmak istercesine kelimeler ağzından dökülüverdi. Ben dün gece Alper'leydim. Gerçekten de birden başımdan aşağı kaynar sular boşalmış gibi hissettim. Ne diyeceğimi bilemedim. Herhalde kaşlarım çatılmış, yüzüm fena halde asılmış olmalıydı. Dur, hemen bozulma. Dün gece onunla beraberdim derken anladığın anlamda değil. Sadece buluşup yemek yedik, hepsi o kadar. Sana karşı mahcubiyetimin asıl sebebi yalan söylemiş olmam. Daha fazla dayanamayacaktım. Gerçekleri anlatmazsam hasta olacaktım. Sen dürüst bir adamsın ve yalandan nefret ettiğini biliyorum. Sesim çıkmadı. Gül devam etti. Geçen hafta onunla Boğaz'daki restoranda karşılaştık ya, ikimiz de sarsıldık. Ne de olsa o benim ilk aşkımdı. İnsan ilk aşkını kolay unutamıyormuş meğerse. Pazartesi günü beni telefonla aradı. Çok büyük bir hata işlediğini, ayrıldığımızdan beri bir gün olsun beni aklından çıkaramadığını, eski günlerin hatırına bir kerecik olsun kendisini dinlememi istedi. Önce hayır, olmaz filan dedim. Ama sonra bir kerelik onu dinlemekle bir şey kaybetmeyeceğimi düşündüm. Susup bir nefes aldı. Bir yandan da anlattıklarının bendeki reaksiyonunu ölçmeye çalışıyordu. Devam et, seni dinliyorum dedim. Bana dün gece için randevu verdi. Durumu sana nasıl açıklayacağımı bilemedim. Yalan söylemek istemiyordum ama aramızda geçen konuşmalardan sonra da anlatamadım işte. Ve işte o zaman tiyatro yalanını söyledim. Bağışla beni. Affedecek misin tatlım? Sen anlat, ne oldu o yemekte? Hiçbir şey. Ne demek hiçbir şey? O görüşmeye sadece ona olan hislerimi anlatmak için gittim. Çünkü buna ihtiyacım vardı. Alper'in artık tamamıyla hayatımdan çıkması gerekiyordu. İtiraf ettim sana. Bir zamanlar onu gerçekten sevmiştim ama o, sevgi fikriyatı olmayan, sağlam temeller üzerine kurulmamış, şimdiki aklımla sadece çocukluk diyebileceğim bir his kasırgasıymış. Ruhumda bir yara yaratmıştı gerçekten. Fakat aradan geçen zaman ve gittikçe olgunlaşmam o yaranın üzüntülerini tamamen silmiş. Dün gece bunu anladım. Derin bir soluk aldım. Kanımca doğru söylüyordu. Aksi halde gelip bunu bana anlatmasının ne hikmeti vardı? Emin misin dedim. Evet, bundan mutlak eminim. Sana yalan söylediğim için vicdanımı rahatlatmak istiyordum. Sana anlatmazsam duramazdım. Aslında seni buraya bunun için çağırdım. Ne istedi senden? Yeniden birlikte olmak mı? Tabii. Daha sonra ne kadar pişman olduğunu, benden sonra hayatına ciddi hiçbir kızın girmediğini, beni hiç unutmadığını falan söyledi. Peki sen ne dedin? Artık hayatımda başka biri olduğunu ve onu sevdiğimi söyledim. Kim olduğunu sordu mu? Sormaz mı hiç? Hiç üstüme alınmadan sordum. Kim dedin? Gül çapkınca göz kırptı. Tahmin edemiyor musun? Nereden bileyim? O gün yemekte yanımda gördüğüm beyefendiydi dedim. Yok canım. Bir yorumla bulundu mu? Gül ne diyeceğini bilemez gibi hafif bir bocalama geçirmişti. Şey, dedi ki, senin için çok yaşlı, baban yaşında demiştir muhakkak. Yanılıyor muyum? Eh, ona benzer bir şeyler söyledi. Ama ağzının payını iyi verdim. Sahi mi? Elbette. Tepeden tırnağa dürüst ve sevginin ne olduğunu, bir kadına nasıl muamele edileceğini çok iyi bilen, sevince de bütün ruhuyla seven biridir dedim. Yok canım. O kadarla da yetinmedim. Kusura bakma ama sen onun eline su dökemezsin diye de ilave ettim. Çok bozuldu tabii. Sanki meydan muharebesi kazanmış bir kumandan gibi sevinmiştim. Neredeyse hindi gibi kabaracaktım. Bravo küçük sevgilime diye içimden geçirmiştim. Ağzının payını iyi vermişti. Doğrusu hiç de kolay değildi yaptığı. Onun yaşındaki genç bir kızın ne de olsa ilk aşkına duyduğu hisleri bu şekilde yıkıp değerlendirmelerde bulunması her insanın harcı değildi. O zaman yemeği kısa kesmiştir diye fısıldadım. Ama Gül sinirli bir şekilde homurdandı. Ne gezer? Kaşlarım çatıldı yeniden. Nasıl yani? Buna rağmen ısrar mı etti? Evet. Yazık dedim. Gururlu bir erkek bunu izzet-i nefis meselesi yapar, yapması gerekirdi. Haklısın. Fakat o yapmadı. Ellerimi kavrayıp gözleri sulanarak bana yalvarmaya, bensiz yaşamayı sürdüremeyeceğini filan söyledi. Keyfim yeniden kaçmaya başlamıştı. Keşke kalkıp gitseydin dedim. Ben de onu denedim zaten. O zaman çocuk gibi ağlamaya başladı. Bilirsin, biraz yufka yürekliyimdir. Acıdım zavallıya. Acıdın mı? Ne demek bu? Öyle şahsiyetsiz bir adama nasıl acırsın? Yapma Orhan. Anlayışlı ol biraz. Gerçekten acı çekiyordu. Hiç anlamıyorum seni. Yoksa inandın mı ona? Gül bir an dalıp düşündü. Pişmanlığına inandım. Lakin mesele benim için çoktan bitmiş ve o defter kapanmıştı artık. Hissettiğim tek şey mazide kalmış bir sevginin buruk lezzetiydi. Hırsla aslında tanımadığım delikanlıyı kötülemeye kalkıştım. Hata etmişsin. Böyle tipleri iyi bilirim. Ruhunda acıma emareleri keşfedince hemen istismara kalkışırlar. Doğru. Teşhisin isabetli. Beni evime bırakırken ne yapmaya kalkıştı tahmin edersin. Öfkeyle Gül'ün gözlerinin içine baktım. Ne yaptı? Tam evimin kapısının önünde arabadan inerken sarılıp dudaklarımdan öpmez mi? Vay küstah vay. Utanmaz, arlanmaz adam. Suratına tokadı yapıştırmadın mı? Gül cevap vermemiş susmuştu. Benimse hiddetim herhalde açıkça yüzümden okunuyordu. Öfkeyle homurdandım. Yoksa ona izin mi verdin? Hemen celallenme sevgilim. Ne demek celallenme? Seni nasıl öpebilir? Hem de dudaklarından. Ama ona unutamayacağı bir ders verdim. O an aslında neler kaybettiğini, nasıl bir kızı elinden kaçırdığını daha iyi anlamış oldu. Artık senelerce o öpüşün lezzetini unutamayacaktır. Müstahak olduğu dersi aldı. İnanamıyordum. Sanırım inadına böyle söylüyordu. Hiç eski sevgiliye böyle mi ders verilirdi? Niyeti beni çılgına çevirmek veya reaksiyonumu ölçmekti. Kıskanmamı, hiddetlenip öfkelenmemi bekliyordu. Belki de bu son sahneyi hiç yaşamamışlardı. Gül uyduruyordu. Neyse ki bu sefer numarayı yutmayacaktım. Hemen toparlanmaya çalıştım. Ne kadar zeki olursa olsun benimle boy ölçüşemezdi. İçimden tebessüm ettim ama bunu dışarıya vurmadım. Sanki yalanını yutmuşum gibi davrandım. Ne var ki yaşanan ruh hallerini onun kadar çabuk değiştiremiyordum. Birden yumuşadığımı, durumu müsamaha ile karşıladığımı görürse yutmayacaktı oyunumu. Yine kaşlarımı çattım. Sesime öfkeli bir ton vermeye gayret ederek söylendim. Bilmiyorum dedim. İyi mi yapmışsın yoksa kötü mü? Kızmadın değil mi? Yok canım, niye kızacağım? Meselenin beyninde bittiğini söyleyen sensin. Bir öpücükten ne çıkar? Hatta ateşli olsa bile. Kıskanmadın da, değil mi? Hayır, insan veda öpücüğünü kıskanır mı? Galiba bu kez başarılı olmuştum. Zira gül gözlerimde öfke belirtileri arıyordu. Emin misin? Diye sordu. Uzanıp ellerini tuttum. Benim küçük şeytanım. Nedense bu tür oyunlara bayılıyordu. Acaba ne zevk alıyordu benim gibi yaşlı aşığına böyle oyunlar oynamaktan? Ama bu kez onu köşeye sıkıştıran ben olmuştum. Huzursuzluğunu yüzünden anlıyordum. Hadi boş ver dedim. Olan olmuş. O kadar da mühim değil zaten. Gel şimdi restorana geçip karnımızı doyuralım. Lobideki koltuklardan kalktık. Ama Gül hiç de rahatlamış görünmüyordu. Her erkek aşık olur. Yaşamı boyunca birkaç kadına tutulurdu. Bunlardan bazıları ruhunda derin izler de yaratabilirdi. Doğal addediyordum. Ama bunun tabii sayılması için belirli bir yaş oranını aşmaması gerekirdi. Benim gibi 70'inden sonra aşık olunursa işler rayından çıkıyordu. O gece evimde oturmuş durumumu düşünüyordum. İlk bakışta bu aşkı Tanrı'nın nadir kullarına nasip ettiği imtiyaz diye değerlendirmiştim. Ama halime daha objektif bir açıdan bakınca durumun hiç de öyle olmadığını yavaş yavaş anlamaya başlamıştım. Benimki sadece ham bir hayaldi. Gül ile yaşamak isteğim aşk, kesinlikle sonu olmayan, daha en başından neticesi hüsranla sonuçlanacağı belli olan bir serüvendi. Saçma ve anlamsız. Gerçi bunları kaç defa oturup enine boyuna düşünmüş, değerlendirmeye çalışmıştım. Vardığım sonuç değişmiyordu. Benim yaşımda aklı selim sahibi bir erkek, tüm bu olanlara gülüp geçerdi. Duygularımı sadece cinsel bir heyecan olarak görsem, belki de mesele kalmayacaktı. Fakat Gül'ü genç bir erkeğin ümit dolu coşkusuyla sevdiğimi anlayınca içler çatallaşıyor, içinden çıkılmaz grift bir hal alıyordu. Aslında durum vahim olduğu kadar da komikti. 20 yaşında bir kızın oyuncağı haline gelmiştim. Aramızdaki ilişkiye tecrübem itibariyle benim yön vermem gerekirken Gül beni avucunun içine almış, dilediği gibi yoğuruyordu. Oteldeki yemekte Alper hadisesine bir daha dönmemiştik. Ta ki Taksim'de vedalaşıncaya kadar. İkimiz de evlerimize dönecektik. Yanağıma uzanmış, beni öperken tekrar sormuştu. Bana kızmadın, değil mi hayatım? Onu rahatlatmak ister gibi mırıldanmıştım. Neden kızayım ki Gül? Sen bu hareketlerinle aranızdaki eski bir ilişkiyi noktalamak istemişsin. Evet, öyle ama cesaret bulmasından endişeleniyorum şimdi de. Ya beni yeniden rahatsız eder, başıma musallat olursa ne yaparım o zaman? Akıllıca oyununa devam ediyor diye düşünmüştüm o an. Tamam, adamın yaptığı ne kadar densizlikse Gül'ün ona öpüşerek karşılık vermesi de o kadar hataydı. Kim olsa cesaret bulurdu o öpüşmeden sonra. Tabii bütün bunlar Gül'ün beyninde yarattığı fanteziler değilse. Ama o andan itibaren benim içimi yeniden bir kuşku sarmıştı. Ya bütün anlattıkları doğruysa ne olacaktı o zaman? Dedim ya, kuşku, kararsızlık, sevdiğim kadına güvensizlik içime işlemişti bir kere. Ne yapacağıma, nasıl bir hükme varacağıma karar veremiyordum. Eve döndüğüm andan itibaren kafam yine karmakarışıktı. Çok yorulmuştum. İçimden böyle aşka lanet olsun dedim. Başa çıkamayacaktım bu kızla. Hatta onu terk etmeyi düşündüm. Evet, galiba tek çare buydu. Muhakkak önceleri sarsılır, etkilenir ve onu çok arardım. Ama zaman her şeye kadirdi. Tanrı insanlara bir de unutma hası vermişti. Zaten o olmasa hayat asla çekilmezdi. Fakat kararımı Gül'e bildirmek için hemen telefona sarılmadım. Yarın sabah iş yerine telefon açmayı yeğledim. İş yerinde rahat konuşamazdı nasıl olsa. Gerçek yüzünü, duygularında ne denli samimi olduğunu daha iyi anlardım. Ne cevap verirdi acaba? Sen bilirsin. Nasıl istersen diye kestirip atar mıydı? Yoksa telefonda ağlamaya başlayıp ama ben seni seviyorum diye direnir miydi? Görecektik bakalım. Aslında neticeyi bir an önce almak için can atıyordum. Elim birkaç kere telefona da gitti. Ama son anda büyük bir cihet göstererek kendimi tuttum. Yarınını beklemek daha hayırlıydı. Asıl sınanacak olan o değil, bendim. Bakalım o iradeyi gösterebilecek ve neticeye katlanabilecek miydim? Ayrım 11 sonu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Catherine Zeta-Jones. C. A. T. H. E. R. I. N. E. Z. E. T. A. J. O. N. E. S. Monica Bellucci. M. O. N. I. C. A. B. E. L. L. U. C. C. E.